أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir üsve-i hasene, en güzel örnek sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem programından muhabbetlerimle, saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, felahı sizlerin, bizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, biz bu programımızda sevgili Peygamberimizin şu an geldiğimiz noktada Efendimizin ev hayatındaki sade yaşayışı, aile hayatı, evindeki eşyaları, geçim tarzı, o noktadaki bize intikal eden bilgiler çerçevesinde Efendimiz'i tanımaya, Efendimiz'in nasıl bir hayat sürdüğünü anlamaya ve kendimize Efendimiz'i örnek almaya çalışıyoruz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın ev hayatına baktığımız zaman Efendimiz'in evde ailesinin işleriyle yakından ilgilendiğini görüyoruz. Yani akşamleyin yorgun argın bir şekilde gelip de bir kanepenin üzerine çöküp böyle asık bir suratla işte yorgunluğun verdiği o yorgunluk tembellikle beraber böyle hiçbir şeye yaramayan, ailesi ilgilenmeyen bir insan tipi değil, tam tersine gündüz vazifesini yapmış, Allah için koşturmuş, tebliğ etmiş, ne gerekiyorsa o günün şartlarında ne gerekiyorsa onları yüzünün akıyla tertemiz yapmış, sorumluluğun bilinci içerisinde hep Allah'ın zikriyle beraber yine mutlu, huzurlu bir şekilde ailesine dönmüş ve evde halatı soran, tebessüm eden, evindeki insanlara, eşlerine, diğer insanlara yardımcı olan ve onlarla alakadar olan canlı, heyecanlı, mütebessim, böyle yüzünden mutluluklar saçan bir insan görüyoruz karşımızda kıymetli dinleyenlerimiz. Ve ailesinin işleriyle de yakından ilgilendiğini, onlarla alakadar olduğunu, onlara yardımcı olduğunu görüyoruz. Mesela Hazreti Ayşe'ye değişik zamanlarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evde ne ile meşgul olduğu sorulduğunda şöyle haber veriyor, şöyle açıklıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir insandı. Elbisesini diker, koyunlarını sağar, kendi işlerini yapardı. Terzilik yapıyor Efendimiz Aleyhisselam. Sökük olan gömleğini, elbisesini mübarek elleriyle dikiveriyorlar. Koyunları sağıyor Efendimiz Aleyhisselam. Orada kendine ait sütünden istifade ettiği, etin istifade ettiği koyunlardan geçiyor. Efendimiz onları güzelce Bismillahirrahmanirrahim diyerek tertemiz elleriyle, yumuşacık tertemiz elleriyle o mübarek hayvanların memelerinden sağıyor. Ve kendi işleri kendisi yapardı. Yani böyle eve gelip de aslan kesilerek şunu yapın, şunu edin, elbisem söküldü, dikin, niye dikmediniz, niye yapmadınız tarzında böyle meydan okuyan, gönül kıran, ben zaten akşama kadar koşturdum, yoruldum, bir de şimdi evde bunu mu yapacağım tarzında böyle demeyen, tam tersine böyle mutluluk saçan, yardım eden, ülfet, muhabbet, ünsiyet, bunların hepsi adeta Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin oraya sağanak sağanak yağmasına, muhabbetin, ünsiyetin, ülfetin inmesine, sekinetin inmesine vesile teşkil edecek yumuşak, merhametli, şefkatli, derin bir gönlün tezahürlerini görüyoruz Efendimizin ev hayatındaki ailesiyle olan münasebetlerindeki halinde, örnek halinde. Yine Ayşe validemizin haber verdiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde sizler gibi ayakkabısını tamir eder, elbisesini dikip yamardı. Onun için bir batılı müsteşrik diyor ki çok diyor şey gördüm, çok şey okudum. Padişahların, kralların, devlet başkanlarının hayatlarını okudum. Pek çok insanın hayatını okudum veya gördüm. Fakat hiçbirisinde gömleğinin söküğünü elleriyle diken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kadar ulvi bir şahsiyet, yüce bir şahsiyet hiçbirisinde görmedim. Onun yaşadığı mutluluğu, onun yaşadığı huzuru ve ondaki güzelliği hali gömleğinin söküğünü kendi elleriyle diken bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondaki o mahfiyeti, o güzelliği, o huzuru hiçbir kimse görmemiştir, yaşamamıştır diye bunu itiraf ediyor. İşte Efendimiz bu kardeşlerim. Yani ondaki tevazu bir gün geliyor. Arkadaşlarıyla beraber orada bir yemek var. Onu ikram ediyor. Diz üstüne çökmüş, çömermiş vaziyette. Dik bir sağ dizini kaldırmış, sol dizini yere yatırmış ve o şekilde kaplara yemek koyup ikram eden bir peygamberi görüyor. Bir bedevi geliyor Efendimizin yanına. Bakıyor, bakıyor. Kim diyor içinizde peygamber? Muhammed hanginiz? Diyorlar ki işte Muhammed şu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bu, peygamberimiz bu. Bedevi böyle hayretle, hayranlıkla bakıyor. Diyor ki ya Resulallah diyor, nasıl oturuştur diyor. Yani ben gözümde bir peygamber olduğumu böyle tahtlara kurulmuş, etrafında kulları, köleleri, böyle oradan emirler savuran, işte efendim birini eli öpen, birisi ayağına kapanan böyle bir yani dünya padişahı, sultanı gibi bir şey bekliyordum ama sizde müthiş bir tevazu, bir oturuş bu. Nasıl bir oturuş? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Allah Teala beni diyor kendisine kul yaptı diyor. Ben bir kul gibi yani köle gibi otururum, köle gibi yerim. Yani Efendimiz'deki o mahfiyet hali, o Allah'ın huzurunda kul olmanın boyun eğikliği ama aynı zamanda kalp huzuru ne kadar calibi dikkat, hayret verici bir güzelliktir. Yine Ayşe validemizin bir diğer verdiği habere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinde ailesinin işleriyle meşgul olurdu. Ezanı duyunca da hemen namaza çıkardı. Yani Efendimizin hayatında kıymetli dinleyenlerim, anlamsız, boş, böyle manasız, malayani bir şeyle geçen bir vakti göremiyoruz, bulamıyoruz. Yani her anı, her vakti ister ailesinin yanında olsun, ister evde olsun, ister mescitte olsun, ister sokakta olsun, nerede olursa olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en güzel halde, en güzel amelde, en güzel ahlakta, her şeyiyle en temiz, en güzel bir halde seyrediyoruz, görüyoruz. Orada boşa geçen bir an yok, boşa geçen bir zaman yok. Bizim gibi zamanı böyle lüzumsuz şeylerle alabildiğine kadar israf eden bir anlayış Efendimiz hayatında kesinlikle yok. Her şey yeri yerince, her şey kulluğun icabı, her şey fevkalade, güzel bir şekilde. Onun için biz de Efendimiz'i o şekilde, o haliyle yakından tanımalıyız, okumalıyız, öğrenmeliyiz. Sadece okumak, öğrenmek yetmez. Efendimiz'le olan irtibatımızı, rabıtamızı kuvvetlendirmeliyiz. Efendimiz bizim hayal dünyamızı kuşatmalı, hayallerimizi doldurmalı ve her vesileyle, her yerde Efendimiz nasıldı, ne yapardı, biz ne yapmalıyız diye bunun düşüncesi içerisinde olmalıyız. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselam bir tarafta kendi evinde, ev hayatında bu tür şeyle meşgul olurken, yine rivayetlere baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam'a hizmet eden, hatta bazen kapısında muhafızlık veya haciplik yapan, kapıcılık, bekçilik yapan kimselerin de olduğunu görüyoruz. Bunlardan Heysem bin Nasr isimli sahabi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmette bulunduğunu, bir ara kapısında nöbet beklediğini ve Ebu Heysem'in kuyusundan kendisine tatlı su getirdiğini anlatıyor. Diyor ki Efendimiz aleyhisselam beni görevlendirmişti. Efendimizin kapısında nöbet bekliyordum. Bir müddet o şekilde bir vazifem oldu. Ve Efendimiz aleyhisselam hizmet ettim. Hatta yakında Ebu Heysem'in kuyusu vardı. O kuyudan da tabi yine o kişinin müsaadesiyle, izniyle oradan da Efendimiz'e tatlı su getirdiğini, ikram ettiğini o mübarek sahibi naklediyor. Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi de şöyle diyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kapısında geceler ona abdest suyunu verirdim. Gece bir müddet Efendimiz Aleyhisselam'ın Semi'allahu limen hamide, yani rükudan kalkarken söylemiş olduğumuz dua bu. Semi'allahu limen hamide dediğini, yani rükudan sonra bu duayı okuduğunu, bir müddet de Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğini duyardı. Namaz kılıyor Efendimiz Aleyhisselam. O sahabi de o kapıda efendim nöbet bekliyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın içeride çok affedersiniz uyku horultuları değil, zikir seslerinin namazı andıran, namazı hatırlatan sözler duyduğunu, bunlardan Elhamdülillahi Rabbil Alemin denk Efendimiz rüküye gidiyor, tekrar kalkıyor, secdeye gidiyor, diğer rekata kalkıyor, Fatiha okumaya başlıyor. O sahabe de hem bir taraftan işini yapıyor, bekçiliğini, bir taraftan bakıyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Efendimiz yeni bir rekata başlamış, onun Fatiha'sının ayetlerini duyuyor. Sonra kıraatte bulunuyor, rüküye gidiyor, kalkarken demek ki Efendimiz rüküde biraz da sessiz tesbihatını yapıyor. Sonra kalkarken Semi'allahu limen hamideh derken biraz sesini yükseltiyor ki o sahabi de kapıdan o sesi duyabiliyor. Yani Allah Resulü'nün gecelerinin ibadetle, namazla ve zikirle geçtiğini bize haber veriyor. Bir başka rivayette aynı sahabi Rabia bin Ka'b el-Eslemi şu olayı anlatıyor Efendimiz'den. Çok calibi dikkat bir hadise. Resulullah Efendimizle beraber geceler ona abdest suyunu ve ihtiyacı olan şeyleri getirirdim. Keşke o sahabi biz olsaydık. Keşke Efendimiz Aleyhisselam'a hizmet eden, suyunu getiren, abdest suyunu getiren, ihtiyacı olan şeyi getiren, Efendimizle o hali yaşayan, beraberliğin mutluluğunu yaşayan insanlar biz olsaydık. Cenab-ı Hak bize bunu ikram etseydi. En azından gönlümüzde bu muhabbeti, bu alakayı taşımamız lazım. Böyle diyor efendim, suyunu getirir, ihtiyaçlarını olan şeyleri getirirdim. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Benden dilediğini iste. Ne dilersen iste. Ey Rabia, Rabia bin Ka'b el-Eslemi. Sahabenin ismi bu. Çünkü olay da çok güzel bir olay. Belki bunu sahabenin ismiyle ve çok önemli noktalarıyla dinleyicilerimiz öğrenmek isteyebilir ve onu hem kendileri hatıralarını tutmak isteyebilirler, hem de belki sevdiklerine ikram etmek istediklerine de bu güzel hatırayı ikram edebilirler, anlatabilirler sohbetlerinde veya karşılıklı konuşmalarında. Bahsettiğimiz sahabi Rabia bin Ka'b el-Eslemi ve Efendimiz'e hizmet ediyor, gece nöbet bekliyor, Efendimiz abdest suyunu getiriyor, Efendimiz'e ihtiyacı olan şeyleri getiriyor, Efendimiz'in özel hizmetlerini yapan bir sahabeyi güzin. Ve Efendimiz de onun hizmetine çok memnun kalıyor. Ki bir gecede demin ifade edildiği üzere Efendimiz o sahabeye benden dilediğini iste, ne istersen elimden geldiği kadar onu vermeye, sana yardımcı olmaya çalışacağım buyuruyor. Fakat sahabe-i kiramın büyüklüğü, sahabe-i kiramın anlayış seviyesi, fıkhı, aklı, ilmi, sahabe-i kiramın ahirete imanı kıymetli kardeşler. Onların her türlü sözlerinde, amellerinde, davranışlarında onların kalbine ahirete yakini bir imanın kökleştiğini, yerleştiğini görebiliyoruz. İşte burada da bunun örneklerinin bir tanesi, Efendimiz benden ne istersen iste diyor, o sahabe de cennette seninle arkadaş olmayı dilerim ya Resulallah. Ya Resulallah, cennette seninle arkadaş olmayı dilerim. Benim en büyük arzum budur. En büyük dileğim budur. Tam da fırsat. Siz de benden böyle bir fırsat tanıdınız. Bana böyle bir imkan verdiniz. Siz bir peygambersiniz. Duanız makbuldür. Ve bu fırsatı ben bunun için değerlendiriyorum. Cennette seninle arkadaş olmak istiyorum ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, başka bir şey istesen olmaz mı? Niye böyle buyurdu? Muhterem dinleyenlerim, niçin böyle söyledi? Çünkü o sahabenin talep ettiği şey gerçekten çok yüksek bir makamdı. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın makamı cennette çok yüksek bir makam. Hiçbir peygamberin, hiçbir müminin ulaşamayacağı yüksek dereceleri Yüce Rabbimiz Habibi'yle ikram edecek. Efendimiz ona en layık olan Efendimiz o. Makamı Mahmud'u verecek. Firdevs-i Ala'yı verecek. Çok büyük nimetler insanlarda bulunacak. Efendimiz'e böyle Yüce Rabbimizin vaadi var. Ve o sahabe Efendimiz'e arkadaş olmayı istiyor. Dolayısıyla talep ettiği şey çok yüksek bir şey olduğundan dolayı Efendimiz bir an orada acaba bu kadar yüksek bir makam, rütbe nasıl olur tarzında demek ki bir gönlünden bir duygu geçecek olmalı ki biraz zihni okuma yapacak olursak başka bir şey istesen olmaz mı buyurdu. O sahabe dileğim ancak budur. Ben başka bir şey istemiyorum. Madem ki ey Allah'ın Resulü, ey sevgili, ey Habibim sen bana böyle bir fırsat verdin gecenin bu saatinde. Böyle bir hak tanıdın, böyle bir imkan tanıdın, ben de bunu istiyorum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabiye şunu söylüyor. Fe'inni ala nefsike bi kesratis sucudi. Fe'inni ala nefsike bi kesratis sucudi. Öyleyse sen de çokça secde ederek kendin için bana yardımcı ol buyurdu. Yani ey kardeşim, ey Rebiya, benden öyle bir şey istedin ki. Yani Efendimiz bile o sahabenin o şekilde bir talepte bulunacağını belki tahmin etmemiş olabilir. Öyle bir şey istedin ki, öyle bir yüksek makam istedin ki, oraya tamam ben dua edeceğim, ben bana düşeni yapacağım ama sen de çokça secde ederek İbadet hayatına, zikir hayatına, kulluk hayatına daha ayrı bir itina ve özen göstererek bana yardımcı ol ki bu dileğin hakikatinde makbul olsun. Allah sana bunu ikram etsin. Kıymetli kardeşlerim, burada sahabe-i kiramın Allah Resulü'ne olan muhabbeti, Allah Resulü'ne olan sevgisi sadece dünyada değil, ahirette de Allah Resulü ile beraber olabilme, onu görebilme hasreti, aşkı, muhabbeti, bunu bütün sahabede böyle buram buram tüttüğünü görürüz. Bu çok önemli bir noktadır. Bu bizim kaybettiğimiz, bizim unuttuğumuz ama olması gereken bir hasrettir, bir aşktır. Çünkü bu yolculuğumuz bu dünyada böyle devam edecek. Dünyada faniyiz, kalmayacağız. Önümüzde ölüm var, kabir var, mahşer var, Havz-ı Kevser var, cennet var. Orada çok yüce makamlar, mertebeler var, peygamberler var, hak dostları var, sahabe-i kiram var. Onlara arkadaşlık, komşuluk var. Hiç hatırımıza gelmeyen فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُ يَعْمَلُونَ hiçbir nefis, mümin nefis Allah'ın kendisine ahirette gözlerini aydınlatacak, ruhunu surura gark edecek, gönlünü sevindirecek ne kadar büyük nimetler hazırladığını bilemez. Çünkü orası ahiret alemi. İnanırız ama bilmek mümkün değil. Cezaen bima kanu ya'melun, yaptıkları hayırlı ameller, ameli salihlerin bir mükafatı olarak. Böyle bir alem bizi bekliyor. Ahiret alemi, cennet alemi, mahşer bizi bekliyor. Ve peygamberlerde de en büyük korku ve endişe bu mahşerdi, hesapta ahiretti. Sahabede bunu görüyoruz ve her vesileyle de bunu dile getirdiklerini görüyoruz ve şahit oluyoruz. O noktada çok önemli bize mesajlar var kıymetli dinleyenlerim. İşte örnek veriyoruz. Yine çok büyük bir sahabi Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz'e iman ediyor, Efendimiz'e kavuşuyor ve Efendimiz vefatından sonra uzun zaman yaşıyor ve vali oluyor. Bir yere Selman-ı Farisi, belki Hazreti Ömer Efendimiz zamanında olabilir, vali oluyor. İnsanlar baştan tanımıyorlar, sonra da onun bir sahabi olduğunu, Efendimiz'i gördüğünü öğreniyorlar ve kendi aralarında da Selman sahabiymiş, peygamberimizi görmüş falan diye böyle konuşmalar oluyor. Bazıları çok merak ediyor, gelip soranlar oluyor. Neticede birisi geliyor, merakını yenemiyor, geliyor diyor ki ey Selman, duyduğumuza göre diyor sen Allah Resulü'nün sahabisi imişsin. Allah Resulü'nü görmüşsün, onunla beraber konuşmuşsun, onunla beraber bulunmuşsun. Öyle duyduk, doğru mu? Sen sahabi misin gerçekten? Sen gerçekten peygamberimizi gördün mü? Şimdi Selman'ın yerinde ben olsam ne derdim biliyor musun kıymetli kardeşlerim? Hemen böyle ellerimi açarak, göğsümü kabartarak, tabii ki biz neler görmedik ki Allah Resulü'yle beraber. Şöyle yaptık, şuraya gittik, şunu Efendimiz söyledi, şunu yaptı böyle. İçimiz, göğsümüz kabara kabara böyle anlatırız. Budur aslında, doğru olan gibi bu gözüküyor. Fakat o mübarek sahabinin bakışı, onun meseleyi değerlendirmesi çok farklı. Düşünüyor şöyle bir müddet, hemen pat diye ben peygamber sahabisiydim şöyle böyle demiyor. Düşünüyor, sonra mahzunlaşıyor. Böyle kendini yüzünü kaplıyor. Gözleri yaşarıyor belki. Diyor ki ben diyor kendimin diyor o mübarek nebinin diyor sahabisi olduğunu iddia edemem. İddia edemem. Bunu söyleyemem. Ama diyorlar ki sen Resulullah görmedin mi? Gördüm diyor. Onunla konuşmadım, konuştum diyor. Fakat diyor benim başka bir düşüncem, başka bir kanaatim var. Bana göre, benim kanaatime göre Allah Resulü'nün sahabisi yarın mahşerde, Havz-ı Kevser'de Efendimiz'in yanında olmayı hak eden, cennette Efendimiz'e komşu olmayı hak eden kişi Efendimiz'in sahabisidir. O noktada elinde bir garanti yok. Acaba ben onlardan biri miyim değil miyim? Garantim olmadığı için de böyle biraz üzüldüm, biraz çekindim ve ben onun sahabisiyim demekten de biraz ihtiraz ettim, sakındım. Yani çok büyük bir iddia olur diye ondan çekindim diyor kıymetli kardeşlerim. Bu da Selman-ı Farisi'nin olaya bakışı. Onun için iş buraya gelmişken, bu sahabenin bu arzusu istikametinde gelmişken Hazreti Sevban'ı anmadan geçmek tabii ki doğru olmayacak. Ondaki Efendimiz olan bağlılığı, Efendimiz olan aşkı, Efendimiz'le beraber bulunmaya olan hasreti hem dünyada hem ahirette o çok mühim bir hatıra bıraktı bizlere. Kalpleri duygulandıracak, gözleri yaşartacak ve hepimize Resulullah ile beraber olmanın hasretini yaşatacak bir hadise. Hazreti Sevban sahabenin fakirlerinden, Efendimiz'e candan bağlı olan, aşık olan sahabelerden birisi ve Efendimiz'in hiçbir sohbetini kaçırmıyor. Hep onunla beraber oluyor. Fakat ne kadar dinlese, ne kadar görse, gördükçe Efendimiz hasreti artıyor, dinledikçe susuzluğu artıyor, kalmıyor bir türlü. Efendimiz'i görmeye, Efendimiz'i dinlemeye, Efendimiz'in mübarek yüzüne şöyle utanarak alttan biri olarak bakmaya kanmıyor, doymuyor, doymuyor. Bir gün geliyor Efendimiz'in yanına Sevban. Diyor ki, Efendimiz'in yanına geliyor, şöyle kenara oturuyor. ve mahzun mahzun beklemeye başlıyor. Ama çok mahzun bir halde, yüzü sararmış bir halde ve adeta dertlerin en büyüğüyle dertli bir halde. Allah Resulü şöyle oturanları gözden geçirince bakıyor, bakıyor ki Sevban radıyallahu anh diyor ki ey Sevban diyor, seni bugün diyor mahzun görüyorum, üzüntülü görüyorum, bir dertli görüyorum. Nedir derdin? Derdini bana söyler misin? Diyor ki ya Resulallah, benim derdim dertlerin en büyüğü. Benim derdim dertlerin en büyüğü. Nedir derdin? Söyle Sevban, derman olalım, yardımcı olalım. Diyor ki ya Resulallah, benim derdim sizinle alakalı bir durumdur. Ben size hasretim, size aşığım, size hayranım. İnanın ki sohbetlerini dinliyorum, halden hale geçiyorum. Sizi görüyorum, çok mutlu oluyorum. Ama evime döndüğüm zaman, yalnız kaldığım zaman ben bir türlü o hasretime engel olamıyorum. Koşarak tekrar senin yanına gelmek istiyorum. Görmek istiyorum. Fakat içime bir düşünce geldi. O düşünce beni kastı kavurdu, yaktı, yandırdı. Nedir Sevban bu derdin diye sorunca, ya Resulallah, bu dünyada istediğimiz zaman sizi görebiliyoruz. Sohbetinizi dinleyebiliyoruz. İsteyince bunu Cenab-ı Hak ikram ediyor. Bu imkana sahibiz. Fakat beni dünyanın faniliği, ahiretin bakiliği, inancı benim çok içime dokundu. Ölümlü dünya beni çok etkiledi ve şunu düşündüm. Ya Resulallah, hepimiz fani varlıklarız. Hepimiz diğer tarafa geçeceğiz. Allah size gecinden versin ama mutlaka öleceğiz. Ya ben sizden önce ölüp gideceğim veyahut da siz ölüp gideceksiniz. Ahirette ne olacak halimiz? Bunu, şunu biliyorum ki siz peygambersiniz. Kesin cennete gideceksiniz ve makamınız çok yüksek. Benim cennete gidip gitmeyeceğim belli değil. Bir burası, eğer cennete gitsem bile ben nerede olacağım, siz nerede olacaksınız ya Resulallah? Tekrar sizinle görüşebilme ihtimali, imkanı olur mu olmaz mı korkusu, bu dert beni şu an yakan, kavuran dert budur. Kıymetli kardeşlerim, işte aslında bu dert hepimizde olmalı. Acaba Allah'ın cehenneminden kurtulabilir miyiz? Allah'ın cennetine nail olabilir miyiz? Acaba o sevgililer sevgilisini görme imkanımız olabilir mi? Acaba çok sevdiğimiz peygamberimizi, sahabe-i kiramı, Allah dostlarını, mürşid-i kamillerimizi görebilir miyiz diye bu dert her Müslümanın kalbinde olmalı. Bu şekilde orada bir hüzün çöktü, bir mahzuniyet oldu. Efendimiz bir müddet bekledi ve vahiy hali Efendimiz'i sardı. Bir ayet nazil oldu. Cenab-ı Hak bir ayet gönderdi. Nisa suresi 69. ayet-i kerime. Estağfirullah. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا. Şüphesiz ki Allah ve Resulullah itaat edenler var ya, işte onlar yarın kıyamet günü cennette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaktır. Bir kişinin onlara arkadaş olması onun için ne kadar büyük ve güzel bir sonuçtur. Bu Allah'ın lütfudur, dilediğine verir. Allah çok büyük bir lütuf sahibidir. Ayet-i kerimesi geldi. Efendimiz bunu Sevban'a müjdeledi. Efendimiz de memnun kaldı. Sevban da sevindi. İşte bu gibi ahirette alakalı endişelerimiz, korkularımız olmalı. O sahabenin taşıdığı kaygıyı, korkuyu hepimiz taşımalıyız benim kıymetli dinleyenlerim. Muhterem dinleyenler, bugünkü programımızın bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Cenab-ı Hak bizleri Allah aşkıyla, Resulullah muhabbetiyle yanıp kavrulan, Allah'ın rızasına, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın komşuluğuna nail olmak için, gece gündüz o makama liyakat kesbetmek için gayret gösteren, çalışan, kendi lütfuyla da buna bize efendim inşallah Cenab-ı ikram eder, kullarını eylesin. Bu duayla hepinize tekrar hürmetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.